yaşlı adamın damla üstüne damla, taş üstüne taş, kat üstüne kat koyarak konuşmaya devam edeceğini biliyordu. Sonunda zihni feveran edecek ve o artık montak olmayacaktı. Bunu söylüyordu ona yaşlı adam. Bunu vaat ediyordu. Bunu garanti ediyordu. Sonunda o, montak artı faber. Ateş artı su olacak ve bir gün her şey sessizlik içinde kaynayıp karıştıktan sonra ne ateş ne de su kalacak. Sadece şarap olacaktı. Ayrı ve birbirine karşıt iki şeyden üçüncü bir şey doğacaktı. Ve bir gün geriye budalalara bakacak ve budalaları tanıyacaktı. Daha şimdiden uzun yolculuğun başladığını, ayrılmayı, şu andaki benliğinden uzaklaşmaya başladığını hissediyordu. Buğulu metrodan çıkıp itfaiye dünyasına doğru yol alırken, gecenin bu geç saatinde böceğin vınlaması, uykulu sivrisineğin vızıldaması ve önce onu azarlayan, sonra yatıştıran nazik, ince mırıltıyı dinlemek çok güzeldi. Merhamet, Montag, merhamet. Onlarla çekişip dırdır etme. Biraz önceye kadar sen de onlardan biriydin. Sonsuza kadar devam edeceklerine o kadar eminler ki, fakat edemeyecekler. Bunun uzayda güzel bir ateş meydana getiren bir meteor olduğunu, fakat eninde sonunda bir gün çarpacağını bilmiyorlar. Onlar sadece alevi, senin de önceden gördüğün gibi sadece güzel ateşi görüyorlar. Montag, evlerinde oturan yaşlı adamların, o ince fındık kabuğu kemiklerine bir şey olacak diye korkanların eleştirmeye hakları yok. Fakat sen daha başında her şeyi katlediyordun. Dikkatli ol. Ben senin yanındayım. Bunu unutma. Onların nasıl meydana geldiğini anlıyorum. O körlemesini öfkenin beni de dinçleştirdiğini kabul etmeliyim. Tanrım, kendimi ne kadar genç hissettim. Fakat şimdi senin kendini yaşlı hissetmeni istiyorum. Benim korkaklığımın birazının sana sızmasını istiyorum. Bu gece önümüzdeki birkaç saat içinde BT'yi gördüğün zaman onun çevresinde sessizce dolaş. Onu senin için işitmemi sağla. Durumu hissetmemi sağla. Hayatta kalmak bizim biletimizdir. Zavallı aptal kadınları unut. Sanırım onları yıllarca olduklarından daha mutsuz yaptım, dedi Montag. Bayan Phillips'i ağlarken görmek beni sarstı. Belki de onlar haklıydı. Belki de gerçeklerle karşılaşmak yerine gerçeklerden kaçıp eğlenmek daha iyi. Bilmiyorum, kendimi suçlu hissediyorum. Hayır, etmemelisin. Eğer savaş olmazsa, eğer dünyada barış olursa çok iyi. Eğlen derim. Fakat Montag, artık sırf itfaiyeci olamazsın. Dünyada işler pek iyi gitmiyor. Montag terledi. Montag, dinliyor musun? Ayaklarım, dedi Montag. Onları kımıldatamıyorum. Kendimi o kadar lanet bir aptal gibi hissediyorum ki, ayaklarım kımıldamıyor. Dinle, rahatla, dedi ihtiyar adam yumuşak bir sesle. Biliyorum. Biliyorum, hata yapmaktan korkuyorsun. Korkma. Hatalardan yararlanılabilir. Bayım, genç olduğum zamanlar bilgisizliğimi insanların yüzlerine vurdum. Beni sopalarla dövdüler. O zamanlar kırkımdaydım ve kör aletim benim için iyi bir keskinliğe ulaşıncaya kadar bilendi. Eğer bilgisizliğini saklarsan kimse sana vuramaz. Ama hiçbir zaman öğrenemezsin. Şimdi ayaklarını kendinle birlikte İtfaiye binasına götür. Biz ikiziz. Artık yalnız değiliz. Ve kopuk, birbiriyle temasa olmayan oturma odalarıyla birbirimizden ayrılmıyoruz. Beatty üzerine çullandığı zaman yardıma ihtiyacın olursa, burada kulak zarının dibinde oturup not almakta olacağım. Montag, önce sağ ayağının, sonra sol ayağının kımıldadığını hissetti. İhtiyar, dedi. Benimle kal. Mekanik tazı gitmişti. Kulübesi boştu ve itfaiye binası sıvalı duvarlarının sessizliği içindeydi. Turuncu semender, karnı gaz yağıyla dolu olarak oradaydı ve ateş püskürtücüler yan tarafında çapraz olarak asılıydı. Ve Montag sessizce yaklaşıp pirinç direğe dokundu ve karanlıkta yukarı kayarken geriye, boş köpek kulübesine, kalbi çarparak durup tekrar çarparak baktı. Beatty iniş deliğinin yanında oturmuş bekliyordu. Fakat sanki beklemiyormuş gibi sırtını dönmüştü. Beatty kağıt oynayan adamlara "Hayret!" dedi. "İşte her dilde kendisine budala denilen çok garip bir yaratık geliyor." Ellerini yana uzatarak bir hediye bekler gibi avucunu açtı. Montag kitabı içine koydu. Başlığına bile bakmadan. Beatty kitabı çöp sepetine fırlattı ve bir sigara yaktı. En aptal olanlar yarım akıllı olanlardır. Geri hoş geldin Montag. Artık ateşin düştüğüne ve hastalığın geçtiğine göre umarım bizimle kalırsın. Bir el poker için oturmak ister misin? Oturdular ve kartlar dağıtıldı. Beatty'nin bakışları altında Montag ellerindeki suçluluğu hissetti. Parmakları kötü bir şey yapıp şimdi durmayan bir dağ gelinciği gibiydi. Ve Beatty'nin alkolle alevlenmiş bakışları altında elleri titriyor, cebinde saklanacak yer arıyor, kımıldıyordu. Eğer Beatty üstlerine biraz üflese, Montag'a elleri kuruyarak kapanacak ve bir daha hiç canlanamayacakmış gibi geldi. Hayatının sonuna kadar, elleri unutulmuş olarak ceketin kollarının içine gömülü kalacaktı. Çünkü onun bir parçası değillermiş gibi kendi başlarına hareket eden eller bunlardı. Kitaplar çalmak üzere, Eyüp'le ve Ruth'la ve Willy Shakespeare'le kaçmak üzere, vicdanın kendisini belli ettiği ilk yerdi. Ve şimdi itfaiye merkezinde bu eller kana bulanmış görünüyorlardı. Yarım saat içinde iki kere Montag oyundan kalkarak ellerini yıkamak için tuvalete gitmek zorunda kaldı. Döndüğü zaman ellerini masanın altına sakladı. Beatty güldü. "Ellerini göz önünde tut Montag. Anlarsın. Sana güvenmediğimizden değil fakat..." Gülüştüler. "Pekala," dedi Beatty. "Kriz geçti ve her şey yolunda. Koyun ağlına dönmüştür. Hepimiz ara sıra yolunu kaybeden birer koyunuz. Gerçek gerçektir. Sayım bitinceye kadar hepimiz ağladık. Soylu düşüncelerin eşlik ettiği adamlar hiçbir zaman yalnız değildir," diye haykırdık kendimize. Güzel dile getirilmiş bilginin güzel besini demişti Sir Philip Sidney. Ama diğer yandan Alexander Pope da sözcükler yapraklar gibidir. Onların çok bulunduğu yerde anlam meyvesi pek fazla bulunmaz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmem. Dikkat, diye çok uzaklardaki bir dünyada yaşayan Faber fısıldadı. Ya da şu, yetersiz bilgi tehlikeli bir şeydir. Ya çok iç ya da Pieria kaynağını hiç tatma. Orada sığ sulardan bir yudum bile beyni zehirler. Çok içince de bizi yeniden kendimize getirir. Pop, aynı yazı. Bu seni nereye yerleştiriyor? Montag dudağını ısırdı. Beatty elindeki kağıtlara gülümserken. Ben sana söyleyeyim, dedi. Bu seni kısa bir süre sarhoş etti. Bir iki satır okursun ve göklere çıkarsın. Bom! Dünyayı patlatmaya, kafalar kesmeye, kadınları ve çocukları dövmeye ve otoriteyi yok etmeye hazırsındır. Biliyorum, çünkü ben de bunlardan geçtim. Montag sinirlice, ben iyiyim, dedi. Kızarmayı kes. Seni iğnelemiyorum gerçekten. Biliyor musun, bir saat önce bir rüya gördüm. Bir tavşan uykusuna yatmıştım ve bu rüyada sen ve ben, Montag, kitaplar üzerine şiddetli bir tartışmaya girmiştik. Öfken gittikçe arttı, yüzüme bazı alıntıları haykırdın. Bütün saldırılarını sükunetle karşıladım. Sana iktidar dedim ve sen de Dr. Johnson'ın sözüyle bilgi güçten daha kuvvetlidir dedin. Ve ben de, evet sevgili çocuğum, fakat Dr. Johnson aynı zamanda kesinliği belirsizlik için terk eden bir insan akıllı değildir der, diye sana cevap verdim. İtfaiyecilikte kal Montag. Geri kalan her şey üzücü bir kargaşa. Dinleme, diye fısıldadı Faber. Seni şaşırtmaya çalışıyor. Çok kaypak, dikkatli ol. Beatty kendi kendine güldü. Ve sen bana aynen gerçek gün ışığına çıkacak ve cinayetler uzun süre saklanamayacaktır dedin. Ben de iyi niyetle, Tanrım bu sadece atlarından bahsediyor diye bağırdım ve ekledim. Şeytan kutsal kitabı amaçları için bir delil olarak gösterebilir. Ve sen bağırdın. Bu yaldızlı bir budalayı bilgelik okulundaki yırtık pırtık giysili bir ermişten üstün tutar. Ve ben tatlılıkla fısıldadım. Fazla itiraz gerçeğin değerini yok eder. Ve sen haykırdın. Bir caninin görüntüsü karşısında cesetler bile kanar. Ve ben senin elini okşayarak, sana bir ağız hastalığı mı verdim dedim. Sen bir çığlık atarak, bilgi güçtür dedin ve ekledin. Bir devin iki omzunun en ucunda oturan bir cüce. Ve ben de sözlerimi az rastlanır bir bilgelikle toparladım. Bir eğretilemeyi kanıt olarak bir kuru laf selini, önemli gerçeklerin kaynağı olarak alma ahmaklığı, kendini Tanrı'nın gerçekleri açıklamak için yararlandığı bir kahin sanma ahmaklığı doğuştan içimizde vardır. Bay Valerie'nin bir keresinde dediği gibi, Montag'ın başı hastaymış gibi dönüyordu. Alnından, gözlerinden, burnundan, dudaklarından, çenesinden, omuzlarından ve güçsüzleşmiş kollarından acımasızca dövülmüş gibi hissediyordu kendini. Hayır, sus, her şeyi karıştırıyorsun, kes artık, diye bağırmak istedi. Beatty'nin zayıf parmakları bileğinin çevresinde dolandı. Tanrım, ne nabız! Seni yanlış anlamışım değil mi Montag? Ulu Tanrım, nabzın sanki savaştan sonraki günü andırıyor. Sirenler ve çanlar dışında her şey var. Biraz daha konuşayım mı? Şu paniklemiş görüntün hoşuma gidiyor. Swahili dili, Hintçe, İngilizce, hepsini konuşurum. Mükemmel bir sağırlar diyaloğu yapıyoruz. Willy, dayan Montag, diye ses kulağına fısıldadı. Suları bulandırıyor. Ah, boş yere korktun, dedi Beatty. Tüm yapmak istediğim, o sarıldığın kitaplardaki korkunç şeyleri, seni her yönde ve her noktada çürütmek için kullanmaktı. Kitaplar o kadar haindirler ki, onların seni desteklediklerini sanırken birden sana karşı oluverirler. Onları başkaları da kullanabilir. Ve işte o zaman bozkırın ortasında kaybolursun. Ve kendini büyük bir isimler, fiiller, sıfatlar karmaşasının ortasında bulursun. Ve rüyamın sonunda semenderimle gelerek sana sordum. Geliyor musun? Sen de bindin ve birlikte mutlu bir sessizlik içinde itfaiye binasına geldik. Her şey huzurla önemini kaybetti. Beatty, Montag'ın bileğini bıraktı. Sonu iyi biten her şey iyidir. Sessizlik. Montag, beyaz saçtan oyulmuş bir heykel gibi oturuyordu. Son darbenin kafasındaki yankıları, Faber'in bu yankıların sona ermesini beklediği karanlık mağarada yavaş yavaş yok oldular. Sonra Montag'ın zihnindeki şaşkınlık tozları dibe çökünce, Faber yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Tamam, o söyleyeceklerini söyledi. Onları dinledin. Şimdi ben de söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Onları da dinleyeceksin. Sonra onları yargılayarak hangi yöne çıkacağına ya da düşeceğine karar vereceksin. Fakat bu kararın kendi seçimin olmasını istiyorum. Benimki veya yüzbaşınınki değil. Fakat yüzbaşının, gerçeğin ve özgürlüğün en tehlikeli düşmanı olan katı ve durağan çoğunluk sürüsüne ait olduğunu unutmamalısın. Aman Tanrım! Çoğunluğun müthiş zulmü. Hepimizin çalacağı kendi müzik aleti vardır. Ve şimdi hangi kulağınla dinleyeceğine karar vermek sana kalıyor. Montag, Faber'e cevap vermek için ağzını açmıştı ki diğerlerinin önünde bu hataya düşmekten istasyonun zilinin çalmasıyla kurtuldu. Tavandaki alarm zili öttü. Odanın karşısındaki alarm rapor telefonu adresi yazarken bir tıkırtı sesi duyuldu. Yüzbaşı Beatty pembe ellerinden birinde oyun kağıtları olduğu halde abartılı bir yavaşlıkla telefona yürüyerek rapor bitince kağıdı kopardı. Kağıda baştan sağma bir göz attıktan sonra cebine tıktı. Geri dönerek yerine oturdu. Diğerleri ona baktılar. "Ben sizin bütün paranızı alırken 40 saniye daha bekleyebilir," dedi Beatty mutlu bir ifadeyle. Montag kartlarını bıraktı. "Yoruldun mu Montag? Oyundan çıkıyor musun?" "Evet." "Bekle." "Pekala. Düşünürsek bu eli sonra da bitirebiliriz. Sadece kartlarınızı yüzüstü bırakın ve hemen aletlerinize koşun. 2 kat hızla." Beatty yeniden ayağa kalktı. "Montag, iyi görünmüyorsun. Yine ateşinin yükseleceği düşüncesinden nefret ediyorum." "İyi olacağım." "İyi olacaksın. Bu özel bir iş. Hadi, atlayalım." Havaya fırlayarak altlarından geçen bir gelgit dalgasından son kurtuluş ümidi gibi görünen fakat onları karanlık boyunca aşağıya, hayata kükreyen gazlı bir ejderin yakıcılığına, soluğuna ve soğurmasına götürecek olan pirinç boruya atladılar. "Hey!" Gürültü, siren sesleri, tekerleklerin şiddetli sarsılması sonucu oluşan lastik çığlıkları ve tıpkı bir devin midesindeki yiyeceğin çalkalanması gibi gaz yağ kütlesinin parıldayan pirinç tankla çıkardığı seslerle köşeyi döndüler. Soğuk boşluğun içine savrulurken Montag'ın gümüş korkuluğa sarılmış olan parmakları soğuktan titriyor, rüzgar saçlarını arkaya doğru uçuruyor ve dişlerinde ıslıklar çalıyordu. Fakat o, kadınları, o akşam oturma odasında olan küspe kadınları, bir neon rüzgarıyla her şeyin özünün ayaklarının dibinde patlamasını ve onlara aptalca kitap okuyuşunu düşünüyordu. Su tabancalarıyla yangın çıkarmaya çalışmak ne kadar mantıksız ve çılgıncaydı. Öfkenin biri diğerine dönüşüyordu. Öfkenin biri diğerinin yerini alıyordu. Artık ne zaman çılgınlığı tümüyle bırakıp sakinleşecek, gerçekten çok sakin olacaktı. "İşte gidiyoruz." Montag başını kaldırdı. Beatty hiç araba kullanmazdı. Fakat bu gece kullanıyordu. Semenderi kavşaklarda köşelere çarpıyor, sürücü koltuğunda öne doğru eğilmiş hali ve uçuşan büyük siyah yağmurluğuyla makinenin ve pirinç numaraların üstünde rüzgara karşı uçan siyah bir yarasaya benziyordu. "İşte dünyanın mutluluğunu korumak için gidiyoruz Montag." Pembe, fosforlu yanakları koyu karanlıkta parıldıyor ve Beatty hiddetle gülümsüyordu. "İşte geldik." Semender, üzerindeki adamların kaymalarına ve dengesiz biçimde sıçramalarına neden olacak kadar sert bir duruş yaptı. Montag gözlerini parmaklarıyla sıkıca kavradığı korkuluktan ayırmadı. "Yapamam," diye düşündü. "Bu yeni göreve nasıl gidebilirim? Bir şeyleri yakmaya nasıl devam edebilirim? Bu evin içine giremem." Ne yönden geldiği rüzgarın kokusundan belli olan Beatty, Montag'ın dirseğinin dibindeydi. "İyi misin Montag?" Adamlar hantal bantlarının içinde topallayarak örümcekler kadar sessiz koştular. Sonunda Montag gözlerini kaldırarak döndü. Beatty onun yüzünü inceliyordu. "Bir şey mi var Montag?" "Neden?" dedi Montag yavaşça. "Benim evimin önünde durduk." 3. Alev alev. Caddedeki bütün evlerin kapılarında ışıklar yandı ve şenliğin hazırlanışını izlemek için kapılar açıldı. Montag ve Beatty, biri kuru bir tatminle, diğeri inanmazlıkla, az sonra çevreleyen meşalelerden fışkıracak alevlerin yok edeceği eve baktılar. "Eh," dedi Beatty, "sonunda başardın. Bizim Montag güneşe yakın uçmaya çalıştı. Fakat şimdi lanet kanatlarını yaktı ve nedenini merak ediyor. Tazıyı evinin çevresine gönderdiğim zaman yeterince ipucu vermedim mi? Montag'ın yüzü tümüyle donuk ve ifadesizdi. Kafasını kapının yanındaki, çevresi parlak ışıklar ve çiçeklerle süslü, karanlık köşeye konacak olan taş bir heykele dönmüş gibi hissetti. Beatty homurdandı. Yo, hayır. O küçük aptalın davranışlarına kanmadın değil mi? Çiçekler, kelebekler, yapraklar, güneşin batışı, ah kahretsin. Hepsi onun dosyasında var. Başımı beladan alamayacağım. Tam 12'den vurdum. Şu yüzündeki hasta ifadeye bak. Birkaç ot biçme bıçağı ve ay çeyrekleri. Ne süprüntü. Bütün bunlarla işe yarar ne yapıyordu? Montag, ejderin soğuk çamurluğuna oturmuş, başını birkaç santim sola, birkaç santim sağa sallayıp duruyordu. Sola, sağa, sola, sağa, sola. Her şeyi gördü. Kimseye bir şey yapmadı. Sadece onları kendi hallerine bıraktı. Kendi hallerine mi? Lanet olsun. Sana musallat oldu değil mi? Şu tek yetenekleri başkalarının kendilerini suçlu hissetmesine yol açan, o şok olmuş, ben senden erdemliyim sessizlikleri ve lanet olası iyiliksever görünüşleri olanlardan biri. Kahretsin. Bunlar seni yatağında terletmek için gece yarısı güneşi gibi ortaya çıkarlar. Ön kapı açıldı ve Mildred, sıkıca sapından kavramış olduğu bir valizle merdivenlerden koşarak inerken bir böcek taksi tıslayarak kaldırıma yanaştı. Mildred! Vücudu gergin, yüzü pudraya bulanmış ve ruşsuz olduğu için dudakları görünmeyen Mildred koşarak geçti. Mildred! Alarmı sen vermedin. Bekleyen böceğe valizini attıktan sonra içine atladı ve mırıldanmaya başladı. Zavallı aile, zavallı aile. Oh, her şey bitti, her şey, her şey şimdi bitti. Böcek, saatte 70 mil hızla sokağın sonuna doğru ilerleyip kaybolurken Beatty, Montag'ın omzunu kavradı. Sanki eğri camlar, aynalar ve kristal prizmalardan oluşan bir rüyanın parçalanarak dökülmesine benzeyen bir ses vardı. Ve Montag, sanki başka bir akıl almaz fırtına onu sürüklüyormuş gibi döndü. Stoneman ve Black'in baltalarıyla, çapraz hava akımını sağlamak amacıyla pencere camlarını kırmakta olduklarını gördü. Soğuk siyah bir ekran üstünde kuru kafa güvesinin sürtünmesi. Montag, ben Faber. Beni duyuyor musun? Neler oluyor? Bu bana da oluyor, dedi Montag. Ne korkunç sürpriz, dedi Beatty. Bugünlerde insanlar kendilerine bir şey olmayacağından çok emin görünüyorlar. Başkaları ölecek, ben yaşayacağım. Sonuç yok, sorumluluk yok. Oysa olması gerek. Neyse, bunlardan söz etmeyelim. Ne dersin? Bu arada sonuçlar gelip çattı. Ama artık çok geç. Değil mi Montag? Montag, koşup kaçabilir misin? Diye Faber sordu. Montag yürüdü. Fakat ayaklarının çimentoya, sonra da gece çimenlerine bastığını hissetmedi bile. Beatty yanındaki ateşleyicisini tutuşturdu ve küçük turuncu alevi büyülenmiş bir şekilde süzdü. Ateşi bu kadar sevimli yapan nedir? Hangi yaşta olursak olalım, bizi ona çeken nedir? Beatty alevi üfleyerek söndürdü ve sonra yeniden yaktı. Onun devamlı hareketi, insanların icat etmek isteyip bir türlü başaramadıkları şey ya da daha doğrusu neredeyse devamlı bir hareket. Eğer onun devam etmesine izin verirsen, tüm yaşamınızı yakıp geçer. Ateş nedir? O bir sırdır. Bilim adamları bize sürtünme ve moleküller hakkında bir sürü anlamsız bilgiler verebilirler. Fakat aslında gerçeği bilmezler. Ateşin gerçek güzelliği, onun sorumluluk ve sonuçları yok etmesindedir. Bir problem çok sıkıcı mı oldu? O zaman fırına at bitsin. Şimdi Montag, sen bir sıkıntısın. Ve ateş seni benim omuzlarımdan alacak. Temiz, çabuk ve kesin. Sonradan hiçbir çürüme olmayacak. Antibiyotik, estetik, pratik. Montag şimdi durmuş, gecenin bu saatinin, mırıldanan komşuların seslerinin, muhafazaları kırılmış, yerde kuğu tüyleri gibi parıldayan camların, artık sadece siyah yazı, sarı sayfalar ve dökülen cilt kapaklarından ibaret olan ve kendileri için gerçekten üzülmenin anlamsızlaştığı, şimdi saçma görünen kitapların tuhaflaştırdığı bu garip eve bakıyordu. Mildred, elbette ki. Onun kitapları bahçeye saklamasını izlemiş, sonra hepsini eve taşımış olmalıydı. Mildred, Mildred. Bu işi senin tek başına yapmanı istiyorum Montag. Gaz yağı veya kibritle değil, bir ateş püskürtücüyle. Bu senin evin, senin temizliğin. Montag, koşamaz mısın? Kaç oradan. Hayır, diye Montag çaresizce haykırdı. Tazı, tazı yüzünden. Faber duymuştu. Sözün kendisine söylendiğini sanan Beatty, evet, dedi. Mekanik tazı bu civarda bir yerde. Bu nedenle bir şeye kalkışma. Hazır mısın? Evet. Montag, ateş püskürtücünün emniyet sapını kavradı. Ateş! Büyük bir ateş dili uzanarak kitapları yaladı ve onları karşı duvara fırlattı. Montag yatak odasına girdi. İki kere ateş etti ve ikiz yataklar büyük bir tıslamayla onlarda bulunduğunu sandığından daha fazla ısı, öfke ve ışıkla patlayarak havaya fırladılar. Yatak odasının duvarlarını, kozmetik kutusunu yaktı. Çünkü her şeyi, iskemleleri, masaları ve yemek odasındaki gümüş eşyayı, plastik tabak çanağı, bir zamanlar burada, bu boş evde, kendisini yarın unutacak olan, gitmiş ve onu herhalde unutmaya başlamış olan, kulağındaki deniz kabuğunu dinleyen ve şehirde yalnız dolaşırken de radyosu kulağında olan, garip bir kadınla birlikte yaşamış olduğunu gösteren her şeyi değiştirmek istiyordu. Ve eskiden olduğu gibi yakmak güzel bir şeydi. Kendisini ateşin içinden fışkırıyormuş gibi, kavrayıcı, kopartıcı, yırtıcı ve mantıksız sorunlardan uzak hissetti. Eğer bir çözüm yoksa, o zaman bir sorun da yok demekti. Ateş, her sorun için en iyi çareydi. Kitaplar Montag! Kitaplar fırlayarak ateşte yanan kuşlar gibi dans ettiler. Kanatları kırmızı ve sarı tüylerle tutuşmuştu. Sonra büyük, aptal canavarların beyaz düşünceleri ve karlı rüyalarıyla uyumakta oldukları salona geldi. Üç boş duvara da kısa birer yıldırım gönderdi ve o boşluk ona doğru tısladı. Boşluk daha boş bir ıslık, mantıksız bir çığlık oluşturmuştu. Hiçliğin üzerinde sanat icra ettiği boşluğu düşünmeye çalıştı. Fakat yapamadı. Boşluğun ciğerlerine girmemesi için nefesini tuttu. Odanın bu müthiş yalnızlığına, geri çekilip bütün odaya büyük bir parlak sarı ateş çiçeği göndererek son verdi. Her şeyi kaplayan yangına dayanıklı plastik tabak ayarıldı ve ev alevler içinde sarsılmaya başladı. Bitirdiğin zaman, dedi Beatty arkasından, tutuklusun. Ev kırmızı bir kor ve siyah kül yığınına döndü. Sonra pembe gri yanmış kömür artıkları ve gökyüzünde ileri geri sallanarak yavaşça üstünden yükselen duman tüyleriyle birden çöktü. Saat sabahın 3:30'uydu. Sirkin büyük çadırı bir kömür yığını halinde çökmüş ve gösteri güzel bir şekilde sonuçlanmış olduğu için kalabalık evlerine çekildi. Montag ateş püskürtücüyü hissizleşmiş elleriyle tutarak, koltuk altları terden sırılsıklam olmuş ve yüzü yağlı kurumla sıvanmış bir halde durdu. Diğer itfaiyeciler, yüzleri için için yanmakta olan yapıdan gelen ışıkla hafifçe aydınlanarak arkasında ayakta duruyorlardı. Montag iki kere konuşmaya çalıştı. Sonunda düşüncelerini toparlayabildi. Alarmı veren benim karım mıydı? Beatty başıyla onayladı. Fakat daha önce onun arkadaşları alarmı verdiler. Ben de oluruna bıraktım. Şu veya bu şekilde buna sen neden oldun. Öyle ortada gelişigüzel şiir okumak çok saçmaydı. Bu ancak lanet bir kendini beğenmiş aptalın yapacağı bir davranıştı. Bir adama birkaç dize şiir ver, sonunda kendini yaratılmışların efendisi sansın. Kitaplarınla suyun üzerinde yürüyebileceğini sanıyordun. İşte dünya onlar olmadan da ne güzel olabiliyor. Seni getirdikleri yere bak. Gırtlağına kadar balçığa gömüldün. Küçük parmağımla balçığı biraz karıştırsam boğulacaksın. Montag kımıldayamadı. Yangınla beraber bir deprem gelmiş, evi dümdüz etmişti. Mildred onun altında bir yerlerdeydi ve bütün yaşamı da onun altındaydı. Kımıldayamıyordu. Deprem hala onu içten sarsıp, titretip yıkarken o, üstündeki yorgunluğun büyük yüküyle dizleri yarı kırılmış, öfkeli bir şekilde durarak Beatty'nin elini bile kaldırmadan ona vurmasına izin verdi. Montag, seni aptal! Montag, seni lanet budala! Gerçekten bunu neden yaptın? Montag duymadı. Çok uzaklardaydı. Zihninde kaçıyordu, gitmişti. İse bulanmış ölü vücudunu başka bir gözü dönmüş budalanın önünde sallanırken bırakmıştı. Montag, oradan uzaklaş! Dedi Faber. Montag dinledi. Beatty, onun kafasına vurarak sendeleyip geri gitmesine neden oldu. Faber'in sesinin fısıldadığı ve bağırdığı yeşil kurşun kaldırıma düştü. Beatty onu kaparak sırıttı. Yarısı içeride, yarısı dışarıda kulağına soktu. Montag uzaktan gelen sesin, "Montag, iyi misin?" dediğini duydu. Beatty yeşil kurşunu kapatarak cebine koydu. "Pekala, demek düşündüğümden daha fazla şey var. Kafanı eğerek bir şeyler dinlediğini görmüştüm. Önceleri bir deniz kabuğunu olduğunu sanmıştım. Fakat sonra daha akıllı davrandığını görünce merak ettim. Bunu izleyip arkadaşına ulaşırız." "Hayır," dedi Montag. Alev püskürtücünün emniyet mandalını sertçe açtı. Beatty hemen Montag'ın parmaklarına baktı ve gözleri biraz irileşti. Montag onlardaki şaşkınlığı gördü